Ayrım 7. Kayıp sicil Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 57. Bölüm 3. Sola düşmanlığının sebebi. Tarih 24 Temmuz 1974. Lise mezunu Recep Tayyip Erdoğan çalışma yaşamına ilk kez İstanbul'da 876-99-50 sicil numarasıyla sigortalı olarak Coşkun Et ve Sucuk mamullerinde başladı. Dipnot, kafa karıştırmak gibi olmasın da şirketin internet sitesinde kuruluş yılı olarak 1975 yazılı. Şirketin sahibi Kemal Coşkun Bayburtlu, Erdoğan ile Kasımpaşa'daki Merkez Camii'nden tanışıyorlar. Hamallıktan gelen Kemal Coşkun şirketini bugün Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi arasına sokmayı başardı. Erdoğan'ın işe girmesinden 4 gün önce Kıbrıs Savaşı başladı. Türkiye'de gençlerin gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubeleri önünde kuyruğa girdiği günlerde. Erdoğan da şube önlerinde kuyruğa girdi mi? Hiç anlatmadı. Olsaydı mutlaka anlatırdı. Çünkü iktidar döneminin en önemli dış politika konularından biri Kıbrıs'tı. Erdoğan yaşamı boyunca hep çalıştı. Uzmanlık alanı et sucuk işleriydi. Dipnot, yıllar sonra İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde İsmer et satış mağazalarının kapatılması nedeniyle şöyle diyecekti. Tüm sıkıntıları aştım, zorlukları yendim ama et işinde zayıf kaldım. Artık ısrar etmek gereksiz. 2 Nisan 1997 Milliyet. Yazdım, futbolculuğu sayesinde İETT'ye girdi, ayrılınca 1981'de tekrar aynı şirkete döndü. Daha sonra 1 Mayıs 1990'a kadar çeşitli sürelerde sigortalı olarak Al Et Gıda, Elif Et Sucuk gibi et ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde çalıştı. Ancak Erdoğan bir ara Yusuf Ziya Uçman'ın yanında Sigorta Eksperleri Cemiyeti'nde işveren olarak bir yıl bağ kurulu olarak çalıştı. Çalıştığı hiçbir yerde uzun süre kalamayan Erdoğan, Ekrem Şamah adlı birinin adına kayıtlı iş yerinde de ancak bir yıl barınabildi. Sonra Erdoğan şu şirketini hep sakladı. Tarih 22 Nisan 1981. Tescil için bu tarihte İstanbul Ticaret Odası'na müracaatta bulunan Kasımpaşa Yeni Yol Caddesi 86-12 adresindeki İstanbul Pres Döküm Sanayi Anonim Şirketi faaliyete geçti. Şirketin ortakları Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ağabeyi, yani Erdoğan'ın kayınbiraderi Hüseyin Gülbaran'dı. Şirketin kuruluş tarihi 1 Nisan 1981 idi. Diğer ortaklar oto yedek parçacısı Abdullah Hasan Bayramoğlu, gıda toptancısı Hikmet Kağan, konfeksiyoncu İsmail Kaya ve Hamdi Yazıcı'ydı. Şirket kuruluşu 1 Mayıs 1981 tarihinde Ticaret Sicil gazetesinde yayımlandı. Erdoğan'ın ortaklık hissesi 1 milyon TL ile kayıtlara geçti. Şirketin tescilinin ardından yapılan görev dağılımında da Erdoğan yönetim kurulu üyesi oldu. Yıllar içinde şirketin hissedarları değişti. Örneğin Erdoğan'ın kayınbiraderi Hüseyin Gülbaran ortaklıktan ayrıldı. Erdoğan'ın ortaklığı İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemin sonlarına kadar devam etti. Sonra ne oldu bilinmiyor. Hep aynı sonuca varıyorsunuz. Erdoğan'ın yaşamını takip ederken birden karşınıza karanlık dehlizler çıkıveriyor. Örneğin, bugün bile Erdoğan'ın üniversite mezunu olup olmadığı hala tartışılıyor. Gerçek ne? Bildiğinizi sanmayınız. Bu nedenle diyorum ki Erdoğan hakkında tüm bildiklerinizi unutun. İşte üniversite hayatı. Kimse hangi okulda okuduğuna ve nereden mezun olduğuna dair net bir şey söyleyemiyor. Sahi Erdoğan üniversite mezunu mu? Erdoğan Başbakanlık resmi internet sitesine göre Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu. AKP'nin resmi sitesi ve Erdoğan'ın kişisel sitesi de aynı bilgiyi veriyor. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu. İyi de Marmara Üniversitesi'nin ne geçmişte ne de bugün böyle bir fakültesi yok. Devam edelim. Erdoğan'ın TBMM'de yazan biyografisinde ise mezun olduğu okul Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ticari gitti, idari geldi. Durun, daha yeni başlıyoruz. Başbakanlık ve AKP'nin resmi sitesine göre Erdoğan 1981 mezunu. Oysa 1981'de Marmara Üniversitesi diye bir üniversite yok. Marmara Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 28 Mart 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2809 sayılı kanunla kuruldu. Olmayan üniversitenin olmayan fakültesinden mezun bir Erdoğan. Kafanızı karıştırmadan en başa döneyim. Erdoğan'ın okul hayatının 12 Mart 1971'deki askeri darbeyle ilgisi var. Öğrencileri devlet disiplini altına sokmak isteyen darbeciler 25 Ağustos 1971'de özel yüksek okulları kamulaştırdı. Yasayla İstanbul'daki 15 özel yüksek okul devletleştirildi. Bunlardan biri de İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu'ydı. Okulun sahibi Profesör Doktor Ergun Tuna'nın babası Yahya Tuna idi. Bu özel okulun öğretim süresi 3 yıldı. Bu özel okul devletleştirilince adı da değişti. Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu oldu. Profesör Tuna okula müdür yapıldı. Ve bu okul 1959'da Akademiler Kanunu'yla kurulan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlandı. Öğretimi ise artık 4 yıllıktı. Erdoğan 2443 numaralı öğrenci olarak 1973-74 öğretim döneminde bu devlet okuluna girdi. Marmara Üniversitesi'nden verilen diplomasında ise öğrenci numarası 8345. Hep bir karışıklık var. Erdoğan'ın sınavdan aldığı puan ancak bu okula girmesine yetti. Röportajlarında siyaset bilimi üzerine öğrenim görmek istediğini söyledi hep. Özel okullar kamulaştırılmasa devletin yüksek okul sayısı sınırlı olacak ve bunlar daha yüksek puanla öğrenci kabul edeceği için Erdoğan bu okula da giremeyecekti. Şanslıydı ve bu şans hayatı boyunca hep ona güldü. Şanslıydı, 1976'da akademiler arası kurul kararıyla artık gece öğretimi yapılabiliyordu. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Erdoğan gündüzleri çalışıp Vatan Caddesi ile Aksaray Caddesi'nin kesiştiği Gürani Sokak'taki okuluna geceleri gitti. Okulun 150 gececi, 150 gündüzcü öğrencisi vardı. Devam mecburiyeti yoktu. Ve şanslıydı. 1977-78 öğretim yılında Ekonomi, İşletme ve Siyasal Bilimler Fakültesini açan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, bünyesindeki Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu gibi kimi yüksek okulları Ticari Bilimler Fakültesi adı altında birleştirdi. Böylece Erdoğan, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'nda başladığı öğrenimi Şubat 1981'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nde bitirdi. Deniyor ki efendim, kafaları karıştırmamak için üniversitenin yeni Marmara Üniversitesi adını yazdık. 23 Mart 2012 tarih ve 28.242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı ve yerine İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri kuruldu. Niye en yenisini yazmıyorsunuz? Hep bir sır var. Erdoğan'ın yüksek okul hayatı niye bu kadar sırlarla dolu, anlayamıyorum. İlkokul, orta, lise öğrenimini ballandıra ballandıra anlatanlar Erdoğan'ın yüksek okul hayatına ilişkin bir cümle söz etmiyorlar. Niye? Tarih 8 Aralık 2013. Erdoğan Edirne'de halka hitap ediyor. Belli bir yılda üniversiteyi bitiren, bitirecek, bitirmeyen kusura bakmasın. Kardeşim, 6 yılda bitireceksen bitir. 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl sınırsız, böyle bir şey olur mu? Öğrenci öğrenciliğini bilecek. Bu ülkede bu millet kendi vergisiyle, parasıyla seni okutuyor, yetiştiriyor. Şimdi onun yasasını hazırlıyoruz. Bitirdin, bitirdin. Bitiremediğin takdirde artık güle güle. Peki adama sormazlar mı, sen kaç yılda bitirdin? 7 yılda bitirdi. 1973-74 öğretim yılında başladı, 1980-81 öğretim yılında bitirdi. Gelelim son cümlelerimize. Erdoğan'ın üniversite hayatı yok. Fransızların güzel bir sözü var. Üniversite mezunu olmak için ailenin en az 3 kuşak üniversite mezunu olması gerekiyor. Yani büyük babanın, dedenin ve babanın ya da büyük annenin, anneannenin ve annenin üniversite mezunu olması gerekiyor. Niye böyle söylüyorlar? Onlara göre üniversite bir kültür ocağı, salt mesleki öğrenim yeri değil, üniversite özgürlüğün keşif alanı. Oysa Erdoğan pek okula uğramadı. Geceden geceye nadir gittiği okulda sadece sınavlara girdi. Okul arkadaşlarıyla merhabanın ötesinde pek yakınlık kurmadı, sosyalleşmedi. Bu nedenle yüksek okul yaşamından bir fotoğrafı bile yok. Evlendi, koca oldu, bebekleri doğdu, baba oldu, futbolcu oldu, MSP'nin akıncısı oldu. Ama hiç üniversiteli olmadı. Kağıttan bir diploması olsa da. Erdoğan'ın okulu solcuların elindeydi. Sağcı öğrencilerin hepsi Aksaray'da buluşup polis güvenliğinde okula gidiyorlardı. Gece bölümünde okuyan öğrencilerin böyle sorunları yoktu ama okula tedirgin gidiyorlardı. Okulda politik olarak hiç aktif olmayan Erdoğan, İstanbul'daki MSP'li gençler arasında da pek bilinen bir isim değildi. 1970'li yılların ortalarında yaşanan bir ayrılık önünü açtı. MTTB ile MSP arasında ayrılık oluştu. Milliyetçiler, muhafazakarlar. Milliyetçiler MHP'liydi, muhafazakarlar ise MSP'li. MSP'li gençler MTTB'den atıldı. Artık milliyetçi Türkiye yerine "Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" diye bağırıyorlardı. MTTB'den kovulan MSP'li gençler 23 Ocak 1976'da Akıncılar Derneği'ni kurdu. MHP'nin ülkücüleri varsa MSP'nin de artık akıncıları vardı. Erdoğan'ın akıncılığı uzun sürmedi. MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı oldu. Mahalleden komşusu hemşerisi Nuri Avcı MSP Gençlik Kolları Başkanı'ydı. İlde görevlendirilince koltuğa Erdoğan getirildi. Akıncılar ile partililer arasında ilk çekişme o dönemde başladı. 70'li yılların sonunda doruğa çıktı. Ayrılığın nedeni İran-İslam devrimiydi. Yıl 1976, 22 yaşındaki Erdoğan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'ydı ama o dönemin siyasal İslamcı gençliğinin yıldızı Metin Yüksel'di. 1958 doğumluydu, 18 yaşındaydı ve Fatih Akıncılar Derneği Başkanlığı'nı yürütüyordu. İslamcı çevrelerin büyük saygısını kazanmış Bitlisli Sadreddin Yüksel'in oğluydu. Metin Yüksel sadece akıncıların değil, İstanbul'daki İslamcı gençlerin lideriydi. Elleri yumruklu, belleri silahlı radikal akıncılar, dönemin siyasi atmosferinde İslamcı gençlerin idolüydü. Akıncılar akına çıkmıştı. Türkiye'yi İslam devleti yapma arzusundaydılar. Tabanca Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin ediyorlardı. Uzun boylu, sakallı Metin Yüksel örgütçüydü. Özellikle bir olay yıldızını parlattı. Kayseri İmam Hatip'te kız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim dersleri dışında başörtülü derslere girmesi yasaklanınca Metin Yüksel yurt genelinde protesto hareketleri düzenledi. Bu eylemler sırasında İstanbul'da 26 Ekim 1977'de Metin Yüksel ve iki arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlanma olayı Metin Yüksel'in İslamcı hareket içinde efsane olmasını sağladı. Metin Yüksel ve Fatih Akıncıları iki grubun tepkisini çekmeye başladı. Biri ülkücüler, diğeri ise kuruluşunda Erdoğan'ın da bulunduğu Kasımpaşalı Akıncılar. Kasımpaşalı Akıncılar Metin Yüksel ve arkadaşlarının Hümeyni yanlısı ve Şii olduklarını iddia ediyorlardı. İbrahim Ethem Deveci 1998'de kaleme aldığı "Bu Şarkı Burada Bitmez" kitabında yazdı. Metin Yüksel'in son zamanlarda ciddi bir İran sempatizanı olduğu biliniyordu. Hatta İran'a hicret etmek istediği bile ifade ediliyordu. MSP ise İslami gençliği İran'ın aşırı tesiri altında bırakmamak için direniyordu. Sayfa 27. Korsan gösterilerde meydanın orta yerinde İmam Hümeyni'ye yazılan mektuplar okunuyor, duvarlara "sınırsız ve sınıfsız İslam toplumuna doğru" diye sloganlar yazılıyor, İran devrimi afişleri yapıştırılıyordu. MSP partililere radikal bulunan Tevhid, Şura, Hicret gibi dergilerin okunmasını yasakladı. Radikal bulunan Yılmaz Yalçıner, Ali Bulaç, Selahattin Eş, Ali Ünal, Sedat Yenigün, Atasoy Müftüoğlu, Hüsnü Aktaş ve benzerlerinin okunmasına soğuk bakılıyordu. Dipnot: Necmettin Erbakan siyasal yaşamının hiçbir döneminde İslamcı olduğunu söylemedi. Aksine bu kavramı kullananları azarladı. Mehmet Bekaroğlu, Siyasetin Sonu, sayfa 68. Akıncı Metin Yüksel ve Akıncı arkadaşlarının İran yanlısı eylemleri Sünni MSP'de rahatsızlık yarattı. Parti görüyordu ki Akıncı gençler ruhen ve zihnen MSP'den kopuyordu. Gelişmeler sadece Türkiye'nin iç meselesi değildi. ABD yeni bir projeyi hayata geçiriyordu. Yeşil Kuşak Projesi. ABD Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni içten yıkmak için Müslüman halklarını ayaklandırmak istedi. Rakibinin gücünü azaltmak ve çevresini Müslüman komşularla kuşatarak sıcak denizlere inmesini engellemek istiyordu. Hümeyni'ye destek vermişler ancak istedikleri sonucu alamamışlardı. Türkiye, Pakistan, Afganistan hedeflerindeki ülkelerdi. Evet, bu proje 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığının önüne geçmek için hazırlandı. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından 1977'de geliştirilen Yeşil Kuşak Projesi, İslam'ın komünizme karşı bir kalkan olabileceği görüşüne dayanmakta ve SSCB'nin petrol zengini Basra Körfezi civarında müttefikler edinerek bölgeye sızmasını bu yolla engellemeyi hedeflemekteydi. Sovyetler Birliği tarafından Afganistan'ın 1979'da işgaliyle birlikte bu proje çerçevesinde ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. ABD Türkiye'deki Müslüman gençlerin İrancı olmasını engellemek istiyordu. İstanbul'daki görüş farklılıklarının uluslararası boyutu vardı. ABD ile siyasal İslamcılar arasındaki ilişki yeni değildi kuşkusuz. ABD komünizmin karşısına İslam'ı çıkarmak için çeşitli grupları ve cemaatleri destekledi. Bu çerçevede Fethullah Gülen gibi isimlere komünizmle mücadele dernekleri kurdurdu. İslami medrese, okul ve derneklerin kurulmasına kadar tüm İslami ülkelerinde yoğun bir faaliyet başladı. 1979'a kadar ABD'nin planı kusursuz işledi. Fakat İran devrimi Türkiye'de İslamcı gençliği ikiye böldü. Bir grupta tebliğciler vardı, diğer grupta cihatçılar. Tebliğciler Türkiye'de henüz cihat koşullarının oluşmadığını söylüyordu. Erdoğan bunlardan biriydi. Sonuçta bu tartışmalar yaşanırken. Metin Yüksel 23 Şubat 1979'da Fatih Camii'nde cuma namazı çıkışında avluda kurşunlanarak öldürüldü. Edip Yüksel kardeşi ile Erdoğan arasındaki farkı şöyle anlatıyor. Ben ve Metin milyonlarca İranlı mücahit gibi İran devriminin, Şahlık rejiminin zulüm ve baskılarına, soygun ve sömürüsüne son vereceğine inanıyorduk. İstiklal azadi hükümeti İslami diyorduk. Daha o zamanlarda Tayyip lüks koltuklarla döşeli parti binasında zenginlerle ve esnafla ziyafetli toplantılar yaparken Metin özellikle o tür gösterişli ve hiyerarşik ilişkilere tavır takınmış ve sokaktaki insanlarla, yoksullarla, muhtaçlarla hemhal olmuştur. Büyük olasılıkla daha o zamanlar kendisinden farklı tavra sahip olan Tayyip ile birlikte kapitalizme abdest aldıran AKP bünyesinde yer almayacaktı. Metin vicdan sahibi bir insandı. Zenginlerin sofrası yerine yoksullarla birlikte olmayı tercih ederdi. 17 yaşında Fatih Akıncılar Derneği'nin başkanı olan Metin'i 3 yıl içinde Türkiye'deki İslamcı gençliğin efsanevi lideri yapan işte onun adalet ve özgürlük aşkıydı. 15 Ocak 2013 www.19.org. İslami çevreleri iyi bilmezseniz satır arasındaki mesajları okuyamazsınız. Mesaj lüks koltuklarla döşeli parti binası sözüyle veriliyordu. Metin Yüksel'in cenazesine harabe bir koltuk getirildi. Üzerinde şu yazılıydı. İşte şehit Metin'in dernekteki koltuğu. Yumuşak koltuk ve lüks meraklılarına ithaf olunur. Fatih Akıncıları. Mesaj partili Erdoğanlara idi. Erdoğan, Metin Yüksel'in ölümü ardından MSP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı olarak Metin'in kavgası sürdürülecektir şeklinde yüzeysel bir açıklama yaptı, o kadar. Bir de MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı 25 Şubat 1979'da Milli Gazete'ye verdiği taziye ilanındaysa saldırganları isim vermeden beşeri sistemlerin kölesi, inancımızın istismarcısı, münafık zihniyetler şeklinde tanımladı. Kimdi bunlar? Muğlaktı. Erdoğanların sessiz kalmalarının nedeni vardı. Metin Yüksel'i vuranlar ülkücülerdi, kimler oldukları biliniyordu. Fakat Erdoğanlar ile aynı tarikata mensuptular, yani Nakşibendi'ydiler. Fatih'teki Nakşibendi İsmail Ağa Camii cemaatine mensuplardı. Genelde ülkücü öğrencilerin kaldığı Nevşehir yurdu, Fatih Camii'nin hemen yanı başındaydı ve MHP'li gençler dergaha gidip geliyorlardı. Bu ilişki günümüzde de hala sürmektedir. Metin Yüksel öldürüldükten sonra İstanbul'daki İslamcı gençlerin başına İran İslam devrimine mesafeli bakan Sünni Recep Tayyip Erdoğan getirilmek istendi. Suudi Arabistan kökenli Rabıta örgütü tarafından desteklenen Sebil dergisi manşeti attı: Tayyip, İslamcı gençliğin gerçek lideri. Erdoğan'ın büyük fotoğrafının altında şu yazılıydı: Biz kurtarıcı bir nesiliz. 5 Haziran 1980. Sebil dergisi artık Erdoğan'ın yayın organı gibiydi. Her yaptığını, her söylediğini abartarak haber yapıyordu. Erdoğan nedense hayatı boyunca hep abartılan politik bir karakter oldu. Buna tepki gösterenler çıktı. Bunlardan biri Metin Yüksel ekibinin önde gelen isimlerinden 30 yaşındaki Sedat Yenigün'dü. Kurucusu olduğu İslami Hareket dergisinin Ocak sayısında Hümeynicilik mi yoksa İslam'ın yeniden dirilişi mi yazısını kaleme aldı. Biz yüzyıllardır ezilen İslam'ın kendi kaynaklarına dönüş hareketini başlattığı, emperyalizmle müşahhas bir kavga örneği verdiği için alkışlıyoruz onu. Eğer Hümeyni başaramasaydı tek başına Pakistan ayakta duramazdı, Batı onu yerdi. Eğer Hümeyni başaramasaydı Afganistan'ın mücadelesi desteksiz kalırdı. Bugün Afganistan'dan kaçan milyonlarca mülteciye İran ve Pakistan kollarını açmış, bunca fakru zaruret dert içinde onları besliyor. Ey dünyadaki her türlü İslami harekete la diyen gafil kardeş, senin kafanla İslam ne zaman la ilahe illallah diyecek, ne zaman hicret edecek, ne zaman devlet olacak? Söyler misin Allah aşkına, Seyyid Kutuplara düşmansın, Ali Şeriati'ye düşmansın, Abdülkadir Ude'ye düşmansın, Hümeyni'ye karşısın. Peki kimden yanasın? Sakın dost diye sarıldığın o yanındakilerden yana olmayasın. Cemil Meriç'in öğrencisi edebiyat öğretmeni Sedat Yenigün, 5 Temmuz 1980 Cumartesi akşama doğru Fatih Akşemseddin Caddesi'ndeki bir berber dükkanında kimliği belirsiz kimseler tarafından öldürüldü. Cinayeti gazeteler bir komünist öğretmen öldürüldü şeklinde verdi. Olayın tek tanığı berber ilk ifadesinden 2 gün sonra kayıplara karıştı ve daha sonra yurt dışına çıkarıldığı öğrenildi. Katilleri hala bulunamadı ve cinayet tarih kayıtlarına faili meçhul olarak geçti. Ölümler yaşanıyordu, faili meçhuldüler ve diğer yandan yeni bir efsane yaratılıyordu: Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yaratanların başında Sebil dergisinin sahibi Trabzon Akçaabatlı Kadir Mısıroğlu vardı. MSP yöneticilerindendi. Erdoğan'ın düşünsel dünyasını oluşturan isimlerin başında geliyordu. Kimdi Kadir Mısıroğlu? Atatürk düşmanıydı. Cumhuriyet devrimlerine karşı olduğunu göstermek için şapka devrimine inat fes giyiyordu. Lozan zafer mi hezimet mi? Osmanoğullarının dramı, Sarıklı Mücahitler, Geçmişi ve Geleceği ile Hilafet adlı kitaplarında ve konuşmalarında Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'na ve Türk devrimine küfredercesine saldıran biriydi. Bunu yaparken de yakın tarihin bilinen tüm gerçeklerini ters yüz ediyordu. Ona göre Kurtuluş Savaşı aslında çok önemsiz bir mücadeleydi. 1. İnönü ve Dumlupınar meydan muharebeleri aslında hiç yapılmamıştı. Vahdettin kahraman, Lozan ise bir hezimetti. Erdoğan'ın fikir babası Mısıroğlu yaşayan en büyük cumhuriyet düşmanıydı. 20'li yaşlarındaki Erdoğan'ın düşünsel dünyası bu kaba düşmanlık üzerine kuruluydu. Akıncılar ve MSP'li birçok gençte olan ülkücü ve MHP düşmanlığı Erdoğan'da pek yoktu. Pragmatistti. Bu nedenle kimi çatışmaları önlüyordu. Bir ülkücü Kasımpaşa'da akıncılar, yani siyasal İslamcılar tarafından saldırıya uğrayınca Şişli Bölgesi Başkanı olan İsmail Hakkı Cerrahoğlu ekip gönderip Tayyip Erdoğan'ı aldırmış ve sorguya çekmişti. Sabahattin Önkibar, Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayın Evi, Sayfa 30. Araya girip yazmalıyım. Çünkü ne kendilerine ülkücü milliyetçi diyenler, ne kendilerine akıncı Müslüman diyenler hiç bilmediler. Hiç okumadılar, sadece aksiyonerdiler. Çünkü sol ile İslam bağdaşır mı sorusunu duymak bile istemediler. Acıdır, sol düşmanlığı için kullanıldılar. Yazmalıyım. Önce bir tespit. Bir aydın düşünün ki 50 yıllık yazı yaşamı boyunca hep müstear ad kullanmak zorunda kalsın. Marksizmle ilgili onca kitaba ve çeviriye imza atmış bir entelektüelin hayatı aslında bu topraklarda solun ne derece baskı altında olduğunun bir delilidir. Kerim Sadi ve A. Cerrahoğlu, 1900-1977, adını sol literatürü birazcık bilenler hemen tanır. Asıl adı neydi? Nevzat Cerrahlar mı yoksa Ahmet Nevzat Cerrahoğlu mu? Bir önemi var mı bu benzersiz, sessiz, ünsüz, insaniyet kütüphanesinin kurucusu, adam gibi adamın yazdıklarını anlamak için? Hayır. Hayatı sürgünlerde, polis takiplerinde, yoksulluklar içinde geçmiş bu Marksistin hikayesini yazmayacağım. Bir melami şeyhinden bahsedeceğim. Ne alakası var demeyin. İslamiyet solculukla bağdaşabilir mi gibi sorulara yanıt arayanlar ya da bu izdivaç olmaz, sol İslam ile bağdaşmaz diyenler bu toprakların büyük insanlarını tanımak, bilmek zorundadır. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 68.